var mı? Tamam inşallah. Şimdi öncelikle Sahih İlmihal'den madem sordunuz ondan bahsedelim. Sahih İlmihal'i hazırlamamıza sebep öncelikle Seyyid Sabık'ın Fıkhü Sünne adlı eserini gördük. Elhamdülillah güzel bir kitap ama hadis alimleri tarafından bazı eleştiriler olmuş. Özellikle Allah rahmet eylesin Şeyh Nasreddin Elbani'nin Temamül Minne adlı bir çalışması var. Fıkhü Sünne'deki bazı hatalara işaret eden. Ben Sahih İlmihal'i hazırlarken her vatandaşın rahatlıkla ulaşabileceği bir kitap olması, pratik olmasını murad ettik. Yani onu kastettik ama henüz şu ana kadar basmak nasip olmadı. İnşallah o da nasip olur. Cüzi olarak bazı bölgelerde Musa abi, aleykümselam ve rahmetullah şahit abi, Musa abi kendisi kendi gayretleriyle bir miktar bastırmış. Doğu'da bazı arkadaşlar bastırıp dağıtmışlar. Çubuk'tan da biz 5-6 tane numune istedik. Almanya'da basıldığını söylediler. Fakat adam akıllı bir neşir olarak baskısı yapılmadı. O eserde Hüseyin el-Avayşe'nin bir fıkıh kitabı var. O da sahih hadislere dayalı. Nasreddin Elbani'nin talebesi kendisi. Şu an Ürdün'de yaşıyor. O alimin kitabından istifade ettik. Sıddık Hasan Kannuci'nin Ravzatun Nediye. Ve aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu. Ravzatun Nediye adlı kitabını ve buna benzer kitap ve sünnet üzere, sahih sünnet üzere hazırlanmış fıkıh kitaplarını da gözden geçirerek Elbani'nin fıkıh sünneye yaptığı bir takım düzeltmeleri de dikkate alarak öyle bir gayret göstererek o kitabı hazırladık. Daha sonra genişlettik. En son Musa abi size gönderdiğim en son hali şimdilik ondan bu yana yeni bir değişiklik yapılmadı. Bidatler konusunda sizin de söylediğiniz gibi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her kim bizim emrimiz olmayan bir şeyle amel ederse o reddolunur buyuruyor Sahih-i Müslim'de. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Cuma hutbelerinde olsun, sahabelerin meclislerinde olsun sürekli tekrar ettikleri, yani konuşmalarına başlamadan önce okudukları ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın öğretmek için özel gayret gösterdiği bir hutbe var. Bu hutbenin son kısmı şu şekilde: şüphesiz sözlerin en doğrusu Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yoludur. İşlerin en kötüsü dinde sonradan ortaya çıkarılanlardır. Dinde her sonradan ortaya çıkarılan şey bid'attir. Her bid'at sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Irbaz bin Sariye radıyallahu anh'den gelen diğer bir rivayette ise Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam uzun bir konuşma yapıyor sahabelerine. Irbaz bin Sariye radıyallahu anh diyor ki biz dedik ki ey Allah'ın Resulü, bu sanki veda etmekte olan birisinin konuşması gibi geldi bize. Bize son tavsiyeleriniz ne olacaktır diye soruyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki şüphesiz sizden yaşayacak olanlar pek çok ihtilaf görecektir. Her kim bu ihtilaflarla karşılaşırsa benim sünnetime ve raşid halifelerimin sünnetine sarılsın. Şüphesiz sonradan her sonradan çıkarılan iş bidattir, sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir buyuruyor. Ahmet bin Hanbel, Ebu Davud ve İbn-i Mace'nin rivayetlerinde geçer bu. Maalesef bir takım bidatler görünüşte güzel bir takım unsurlar içeriyor olması hasebiyle güzel görülmeye başlanmış. Daha önce bahsettik bu odalara geldiğimiz sırada, daha önce herhalde Berat Kandili'nde gelmiştik. Kandiller konusu vardı. Kandillerde kılınan namazlar, bu gecelerin günlerine özel delilsiz bir takım atfedilen değerler, o günü oruçlu geçirmek, gecesini kıyam ile geçirmekle ilgili bir takım sahih olmayan rivayetlere işaret etmiştik. Hadis alimlerinin ittifakla beyan ettikleri gibi bu konuda sahih hadis varit olmamıştır. Fakat bir takım uydurma, zayıf rivayetler gelmiştir bazı kitaplarda. Mesela İmam Tirmizi Sünen'inde bu konuyla ilgili bir rivayet nakleder. Arkasından bunun zayıf olduğunu, amel edilemez olduğunu da beyan eder. Fakat İmam Tirmizi'nin hadisin sıhhati konusunda bu beyanını dikkate almayan insanlar, ha, bu hadis Tirmizi'de geçiyor, demek ki biz bununla amel ederiz gibi bir anlayışla bunu amele geçirmişler. Buna benzer şeyler olmuş. Fakat bizim burada asıl söylemek istediğimiz, dinden, kitap ve sahih sünnetten aslı olmadan yapılan bir iş, görünüşte hayır da olsa, bidat oluşudur. Bakın, dikkat edin, İmam Müslim'in iman babında rivayet ettiği bir hadis-i şerif var. İbn-i Mesud radıyallahu anh'ten geliyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, her peygamberin seçkin bir takım ümmeti vardı. Sahabileri, ashabı, havarileri vardı. Bunlardan sonra öyle bir nesil geldi ki emrolunmadıkları şeyleri yapar ve yapmadıkları şeyi söyleyen kimseler oldular. Artık kim bunlarla eliyle cihad ederse mümindir, diliyle cihad ederse mümindir ve kalbiyle buğz ederse yine mümindir. Bundan ötede iman yoktur buyuruyor. Bu hadisteki dikkatimizi çeken husus, emrolunmadıkları şeyi yapar kimseler oldular ifadesidir. Yani dinde emrolunmadan yapılan bir işten bahsediliyor. Ve buna imkan varsa elle karşı çıkılmaz. Buna güç yetmiyorsa dil ile karşı çıkılması. Buna da imkan yoksa kalp ile bu işten nefret edilmesi tavsiye ediliyor. Öncelikle Mektebetül Mülkiye, teravih namazının cemaatle kılınması konusuna değinirseniz sevinirim. Güzel bidat midir? Teravih namazı, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, ilk önce şunu bir açıklığa kavuşturalım. Teravih namazı aslında gece namazıdır. Yani her Müslümanın gecelerini değerlendirmek için kıldığı teheccüd namazı dediğimiz gece namazıdır. Fakat bu namaza herkes riayet etmediği için Ramazan gecelerindeki bereketten bütün müminlerin özellikle istifade etmesi için teravih namazı adıyla bu yaygınlaşmıştır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendi hayatı döneminde gece namazını kılarken bir takım sahabeler Peygamber Efendimizin haberi olmadan arkasında durup cemaat oluyorlar. Bu 2 gün, 3 gün devam ediyor. 4. gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çıkıyor ve bunun ümmeti üzerine farz kılınmasından endişelenerek, çünkü henüz Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan vahiy kesilmemiş, vahiyin gelmesi devam ediyor, ümmetine farz kılınır korkusuyla sahabilerini bundan nehyediyor. Yani ferdi olarak kılmalarını, evlerinde kılmalarını söylüyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ömer radıyallahu anh zamanında ise sonuçta bu Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı bir iş olduğu için ve vahyin kesilmesi, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatı ile yeni bir farz kılınma söz konusu olmadığı için, ki Maide suresinin 3. ayetinde de dinin tamamlandığı beyan edilmişti. Bu illet ortadan kalktığı için Ömer radıyallahu anh Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında uyguladığı bu sünneti hayata geçirmiş oldu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın evet yaptığı bir iş. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam teravih namazı diyebildiğimiz veyahut gece namazı diyebildiğimiz namazı cemaatle kılmaya meşru kılmıştır. Hayatı döneminde bu olmuştur. Nitekim birkaç gün buna karşı çıkmamıştır. Fakat yine Sahih Müslim'deki hadisin tarihlerini incelerseniz, yani birkaç yoldan rivayet eder bunu İmam Müslim, o rivayetleri incelerseniz orada sizin üzerinize farz kılınmasından korkuyorum diyerek illetini de beyan ediyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yani mutlak bir manada yasaklama söz konusu değil. Ömer radıyallahu anh bunu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında evet farz namazlar dışında kılınan namazların en hayırlısı evinizde kılınan namazdır buyuruyor o hadiste. Arkadaşlarım burada eklediler bunu da. Sahih-i Müslim'de bu şekilde geçiyor. Farz namazlar dışında kılınan namazların en hayırlısı evinizde kılınan namazdır. Yani kişinin farz namazlar dışında kıldığı nafile namazları evinde kılmasının en hayırlı olması bunların mescitte kılınamayacağı anlamına gelmiyor. Bidat-ı hasene konusunda aleykümselam ve rahmetullahi ve berekat Enes bin Malik. Bidat-ı hasene konusunda Ömer radıyallahu anh'ın orada mesela bu teravih namazı cemaatle kılmaya başladığı zaman bu ne güzel bir bidattir tabirini kullanıyor. Sahih Buhari'de gelir bu rivayet. Onun bidat kelimesini biz ıstılahi manada kullanmadığını, lügat manasında kullandığını anlıyoruz bu durumda. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her türlü bidatin sabıklık olduğunu zaten beyan etmiş. Yani bidat demek yeni bir başlangıç anlamında. Sözlük anlamı bu. İbn Ömer radıyallahu anhuma'nın ilginç bir sözü var. İnsanlar güzel görse de bütün bidatler sapıklıktır buyuruyor. Evet, şu anda başka sorunuz yoksa ben mikrofonu bırakayım inşallah. Selamun aleyküm.
Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Hocam çok teşekkür ederiz. Sahih hadislerle bu niyet konusuna değinir misiniz hocam? Niyet meselesine. Niyet konusu da çok önemli bir konu. Yani ameller niyetlere göredir hadisini bir izah eder misiniz? Ameller niyetlere göredir. Çünkü madem ki Allah Resulü'nün kim bizim emrimiz olmayan bir iş yaparsa o iş reddolunacaktır diyor. Eğer o bidatsa bunu terk etmek lazım. Yani dille niyet ederek namaza durmak veya dille niyet ederek diğer ibadetleri yapmak konusunu açar mısın? Bir de bunu izah eder misin? Selamun aleyküm.
Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekat. Niyet kalbin azmetmesidir. Yani şu şekilde biraz daha açık olur herhalde. Diyelim abdest alacağız. Abdest almak için çeşmenin başına gelmemiz bir niyettir. Yani bu kalbin amelidir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hiçbir ibadet için ne abdest ne namaz ne oruç için işte niyet ettim Allah rızası için abdestimi almaya veyahut falan namazı kılmaya şeklinde telaffuz edilen bir cümle öğretmemiştir. Ne Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan ne sahabelerden bu şekilde niyet ettikleri rivayet olunmamıştır. Hatta sünnet imamları Allah onlardan razı olsun niyetin dil ile telaffuz edilmesinin bidat olduğunu söylemişler. Yani bu şekilde bir cümle kalıbıyla niyet edilir hale gelmesinin bidat olduğunu söylemişlerdir. Niyet elbette her amelin gerçekleşmesi için yani sıhhati için olmazsa olmaz bir şarttır. Yani içten edilse şöyle yani bunun kalıp bir ifadesi yok. Önemli olan kalbin kastetmesidir. Yani niyet kalbin kastetmesidir. Şimdiye kadar öğrendiklerimiz bu şekildeydi. Evet, Münteha doğru söylüyor. Yani bir takım bidatler öğretilmiş. Biz de bunları geçmişte yapmışsak bundan bir kabahatimiz var mı? En'am suresinin 54. ayetini okursanız bunlardan inşallah mesul olmayız. Allah Azze ve Celle geçmişte yapılan hatalardan sorumlu tutmayacağını beyan ediyor. En'am suresi 54. ayetinde. Oruç tutacağım diye dille niyete gerek yok. Yani sahura kalkmak yeterli, öyle mi? Evet. Ben En'am suresi 54. ayetinin mealini okuyayım inşallah. Ayetlerimize inananlar sana geldiğinde onlara de ki, selam size, Rabbiniz merhamet etmeyi kendisine yazdı. Gerçek şu ki, sizden kim bilmeyerek bir kötülük yapar, sonra ardından tevbe edip de kendini ıslah ederse, bilsin ki Allah çok bağışlayan, çok esirgeyendir. Niyet farz, elbette farz ama bu farz olan niyet kalbin kastetmesidir. Yani onu demeye çalışıyoruz. Bir insan zaten fıkıh kitaplarında sizler de görmüşsünüzdür. Bir insan diyelim ikindi namazında kalktı. Yani niyetin dille ifade edilmesini caiz gören fıkıh kitaplarını kastediyorum. İkindi namazında namaza kalktı. Amacı ikindi namazını kılmak. Bunun şuurunda. Fakat dilinden öğle namazı diye çıkıyor. Bu kimsenin namazı geçerli midir değil midir diye bir fıkıhta bir mesele vardır. Ve o insanın namazı geçerlidir şeklinde. Çünkü önemli olan itibar kalbedir. Diliyle söylese, kalbini seslendirmiş olsa bunda bidattir diyecek kadar mahsur olur mu? Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın her kim emrimiz olmayan bir şeyle amel ederse o reddolunmuştur hadisi genel bir mana içeriyor. Öyle şeyler var ki mesela İmam Tirmizi'nin Sünen'inde şöyle bir rivayet vardır. Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma'nın yanında birisi hapşırıyor. Ve hapşırdıktan sonra elhamdülillah ve selamu ala Resulillah diyor. Yani bunda bir sakınca var mı? Yani bizim zahir olarak baktığımız zaman herhangi bir sakınca yok. Hatta Allah Azze ve Celle peygamberine salat ve selam etmemizi ayette emretmiş değil mi? Dolayısıyla görünüşte herhangi bir mahsur yok ve peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a salatü selam okumak emredilmiş. Ama bunun hapşırdıktan sonra yapılmasına bakın Ömer İbn Ömer radıyallahu anhuma nasıl bir cevap veriyor. Biz diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan bu şekilde öğrenmedik. Bizim öğrendiğimiz sadece şudur. Elhamdülillah ala külli hal dersin diyor. Bir başka örnek, Sahih-i Müslim'de Bera bin Azib radıyallahu anh'den geliyor rivayet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gece yatarken okuması için bir dua öğretmesini rica ediyor Bera radıyallahu anh. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da ona bir dua okuyor. Bu duayı okuduktan sonra Bera radıyallahu anh'ten bakalım ezberlemiş mi, bellemiş mi diyerek tekrar etmesini istiyor. Tekrar ederken Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ve Nebiyike Erselte dediği ibareyi o ve Rasulike Erselte şeklinde telaffuz ediyor. Yani esasında Nebiyike ile Rasulike kelimeleri arasında çok büyük fark yok. Hatta Rasulike kelimesi daha büyük bir fazileti ifade eder. Çünkü peygamber ile yani Nebi peygamber ile Rasul peygamber arasında fark vardır. Nebi peygamber kendisine kitap verilmeyen, yeni bir şeriatla gelmeyen peygamber demektir. Rasul ise yeni bir şeriatla gelen, dolayısıyla daha faziletli bir ifade oluyor Rasul ki. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Bera radıyallahu anh'ın omuzuna bir yumruk vuruyor. Diyor ki ben Nebiyike Erselte dedim. Rasulike demedim diyor ve onu düzeltmesini istiyor. Yani bu kadar hassas bir değerlendirmede bulunuyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ezan konusunda Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra Hazreti Ömer'in insanlar nasıl olsa namaza en hayırlı amel diyerek cihattan geri kalabilirler konusunda ezandan hayy ala hayril amel lafzını kaldırmasına nasıl bakmalıyız? Ben bu konuyu bilmiyorum. Yani araştırmam lazım, bakmam lazım. Bu konuda bilgim yok. Selamun aleyküm.
Allah.
Selamünaleyküm. Sesi var mı?
Almanya'da değil mi?
Selamünaleyküm. Sesim... Evet, sesim var. Şimdi Muaz abi, şöyle bir mesele var. Şöyle bir sorun var daha doğrusu. Durum tespiti hususunda biraz sorun var diye düşünüyorum. Yani bu bidat, insan gerçekten burada biraz kafası karışıyor. Durum tespiti derken şunu kastettim. Örneğin burada ben bir abimiz öğretene kadar bilmiyordum bu durumu. Kaza namazının olmadığını, Allah razı olsun, özledik, gelmiyor kendisi de. Uzun zamandır gelmiyor, keşke gelse, özledik onu da, Allah razı olsun kendisinden. Sevdiğimiz bir kardeşimiz o da. Bilmiyorum, Musa abi haber alıyor mu ondan, Mehmet Şerif kardeşimiz de. Kendisini bayağı özledik. Bir kere geldi, onun sonra bağlantı koptu, bir daha görüşemedik. Kaza namazının olmadığını bize öğretti o abimiz, kardeşimiz. Sonra ben başka bir kardeşimizle bu konuda sohbet ettim. Peygamber Efendimizin bir yerde seyahat ederken, kimdi ya Rabbim, aklıma getiremiyorum. İsim olarak aklıma getiremiyorum ama olayı anlatırsan hatırlayacaksın kimi kastettiğimi, hangi olayı kastettiğimi. Orada yatıyorlar. Yatarken birisini bekliyor, sabah namazına bizi kaldır diye. Ve evet, olabilir. Yok, Bilal değildi ya. Yanlış değildi galiba. Beklerken, sabah namazını beklerken o da uykuya dalıyor. Daha sonra oradan ayrılıyorlar. Daha sonra sabah namazını kılıyorlar. İşte o durumun kaza namazına işaret olduğunu anlatıyordu diğer bir arkadaş. Burada biraz çok durum tespiti sorunu var diye düşünüyorum bu Muaz abi. Anlatabiliyor muyum? O yüzden yani birazcık kafalar karışıyor bu konuda. Sorun burada. Yoksa açıkça emir olunan şeyler de tamam, o uygulamaya geçilebilir, yapılabilir. Ama böyle olaylar üzerine yapılan tespitlerde biraz sorun var diye düşünüyorum Elmaz abi. Yani onun için de şimdi burada bidat meselesinde, bidat diye adlandırma da biraz daha dikkatli yaklaşmak lazım diye düşünüyorum. Buyur. Selamünaleyküm.
Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuh. Şimdi namazların kazası yoktur şeklinde bir ifade yanlış bir ifade. Yani herhangi bir mazeret olmadan terk edilen namazların kazası yoktur denmesi lazım. Mazeretler ise insanın şuurunun kaybolduğu halleridir. İşte buna uyku, unutmak, bayılmak gibi örnekler hadiste verilmiş. Kasten terk edilen, yani herhangi bir mazeret olmadan terk edilen namazın kazasının olmaması ise Ahmed bin Hanbel ve İbni Ebi Şeybe'nin Musannef'inde sahih isnatlar rivayet ettiği bir hadis-i şerif var. Orada buyurulur ki, her kim farz bir namazı herhangi bir mazeret olmadan terk ederse onun amelleri iptal olur ve o kafir olmuştur buyuruluyor. Yani net bir ifade. Bahsettiğiniz kıssada da Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı Bilal radıyallahu anh nöbetçi olarak görevlendiriyor. Bilal radıyallahu anh'ın normalde sabah namazının vaktinde o konaklayan ekibi uyandırması gerekirken kendisi de uyuyor kalıyor. Dolayısıyla namazı orada geçiriyorlar. Sabah olduğunda ise Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki yani Bilal radıyallahu anh'a neden işte böyle oldu diye ikaz ettikten sonra, burası diyor şeytanın bizi uyuttuğu bir yerdir, ilerleyelim, ileride kılalım. Yani şeytanın bizi uyuttuğu bu vadiyi terk edelim, buradan uzaklaşalım diyerek ileri bir mekanda eda ediyorlar namazı. Kasten terk eden derken namazı reddeden mi demek istediniz? Şimdi Erkam 7 kardeş İbn Ebi Şeybe Musannef'in de kendisinin yerinin numarasını şu an ezberimde değil ama Sahih İlmihal adlı çalışmamızla biz bunun kaynağını verdik. Orada namazın terki diye bir bölüm var. Orada ilgili hadislerin kaynaklarını dipnotlarında verdik. İnşallah oradan bakabilirseniz. Şu an ben de hatırlayamadım yerini. Kasten terk eden ile namazın farziyetini reddeden arasında fukaha arasında bir ihtilaf olmuş. Sahabe arasında böyle bir ihtilaf yok. Yani herhangi bir namazı bir mazereti olmadan, yani şeriat tarafından mazeret diye beyan edilen bir mazereti olmadan terk eden kimse dinden çıkmış olur şeklinde hem hadiste hem ayette ifade edilen şeyde bütün sahabeler icma etmişlerdir. Fakat daha sonraki dönemlerde fukaha arasında işte farziyetini inkar ederse kafir olur, inkar etmezse kafir olmaz gibi bazı ayrımlar olmuş. Fakat bizim bu konuda az önce söylediğimiz İbn Ebi Şeybe ve Ahmed bin Hanbel'in rivayet etmiş olduğu o hadis-i şerif net bir hüküm belirtiyor. Yani farz bir namazı, mektube bir namazı mazeretsiz olarak terk eden kimse diye net bir ifade var. Dolayısıyla burada tembellikten terk eden, farziyetini inkar etmeyen kafir olmaz gibi yorumların geçerli olmadığı bu hadisten net olarak anlaşılıyor. Gökhan Tr herhalde mealci bir arkadaş. Yanlış anlamıyorsam öyle mi Gökhan? Şimdi iyi bir Kur'an okuyucusu olsanız sünnete yamuk bakmazsınız. Kur'an ehli olduğunuzu iddia edip de Kur'an'a bu kadar bigane kalmanız işler acısı bir durum. Azze ve Celle peygamberine hitaben sen Kur'an nedir, iman nedir bilmezdin buyuruyor Şura suresinde. Bu ayeti hiç düşündünüz mü? Sen iman nedir, Kur'an nedir bilmezdin. Bu peygambere Allah Azze ve Celle hikmeti indirdiğinden bahsediyor. Nisa suresinin 105. ayetinde de Allah'ın sana gösterdiği şekilde insanlar arasında hükmedesin diye bu kitabı sana indirdik diyor. Allah'ın sana gösterdiği şekilde. Ondan sonra Kıyamet suresinin 16. ayetinden 19. ayetine kadar takip ederseniz Kur'an'ı zikri sana biz indirdik. Kur'an'ı sana biz indirdik. Onu okutmak ve onun açıklaması da bize düşer buyuruluyor. Yani Kur'an'ın beyanı da bize düşer buyuruluyor. Kur'an-ı Kerim'de her şey açıkça anlatılmamıştır.
Allah söylüyor sana.
Mesela namaz emredilmiştir. Namazın ne şekilde eda edileceği. Zekat emredilmiştir. Malın kaçta kaçı verileceği. El kesmek emredilmiştir. Kimin elinin kesilip kiminin kesilmeyeceği. Bunun gibi şeyler hadis-i şerifte netliğe kavuşturulmuştur. Allah Azze ve Celle yine Nisa suresinin 80. ayetinde Resul'e itaatin kendisine itaat olduğunu beyan ediyor. Yani bu hitap kime Gökhan TR? Hepsi Kur'an'da apaçık yalan söylemeyin derken hitabınız kime? Bana mı? Şimdi Kur'an-ı Kerim'de şayet namaz meselesini kastediyorsanız Rum suresi yukarıda Musa abi yazdı. 31. ayetinde namazı kılın müşriklerden olmayın buyuruluyor. Yine Tevbe suresi 5. ayetinde eğer tevbe ederler, namazı kılarlar, zekatı verirlerse onlar sizin kardeşlerinizdir buyuruyor. Yani bunun mevhumu muhalifi nedir? Eğer tevbe etmezlerse, namazı kılmazlarsa, zekatı vermezlerse onlar sizin kardeşiniz değildir. Bizim kardeşimiz kimler olmaz? Yine ancak müminler kardeştir ayetinde geçtiği gibi mümin olmayanlar bizim kardeşimiz olmaz. Eğer konuşmak isterse ben mikrofonu bırakayım. Selamünaleyküm.
Kur'an hangi hadisi verecektir abi? Namaz tek bölümde miydi? Ne bir şey falan istiyor.
Sohbeti yaptım işte.
Yaptık ne oldu?
Selamünaleyküm. Hocam açıklamalar için sağ olun, teşekkür ediyoruz. Gökhan, eğer konuşacaksan al mikrofonu, konuş. Konuşmayacaksan benim başka sorularım var. Hocam sorum şu. Şimdi kıyamet alametlerini bildiren hadislerde Avni Deccal'ın geleceğinden bahsediyor. İsa Aleyhisselam'ın ineceğinden bahsediyor. Fırat Nehri'nin kuruyup altından bir daha çıkacağından bahsediyor. Altın, yani Fırat Nehri'nin yatağından altın madeninden bir daha çıkacağından bahsediyor. Buna benzer daha bir sürü hadisler var. Şimdi bu Deccal'ı ta Hazreti Adem'den Hazreti Nuh'tan itibaren bütün peygamberler kavimlerine Deccal fitnesine karşı uyarmışlardır diyor. Bu Deccal ta o zamandan beri mi vardı? Yani Nuh'tan beri mi var? Bir. İkincisi, Deccal'ın ve Yecüc Mecüc set arkasına gizli duvarın bugün nerede olduğunu, hani nerede bu duvar diyerekten bu hadisler aleykümselam kabul edilmiyor. Deccal insansa biz canlı işte bu kadar uzun yaşat, yani ölümsüz kılmadık ayetine bu aykırıdır diyorlar. Sonra bu kadar önemli bir varlık niye Kur'an'da zikredilmedi deniyor. Başka bir şey de buna ilaveten, Deccal'la ilgili gelen hadislerde Deccal'ın birinci gününün bir yıl kadar olacağı, ikinci günün bir ay, üçüncü günün bir hafta, dördüncü ve diğer günlerinin de aynen sizin günleriniz gibi diyor. Şimdi bu hadiste geçen bir de güneş batıdan doğmayınca kıyamet kopmaz deniyor. Şimdi bunları hepsini bir ele aldığımız zaman hocam, bu hadislerde anlatılan şeyler müteşabih mi oluyor? Yani manadan birbirine hadisler mi oluyor? Yoksa gerçekten güneş batıdan doğacak mı? Zira deniyor ki güneşin batıdan doğması demek işte tıda bir devletin İslam olması. Deccal'ın bir gününün bir yıl kadar uzun sürmesinin manası o bir o kadar meşakkatli, o kadar ızdıraplı geçecek ki bir yıl kadar uzun olarak insanlar tarafından algılanacak deniyor. Bu konularda ne düşünüyorsunuz? Yani İsa Aleyhisselam'ın gelmesi konusu da aynı şekilde. İsa Aleyhisselam, yani Hazreti Muhammed son Nebi ve Resul'dür. İsa indiği zaman o da peygamber olduğuna göre bu Kur'an ayetine ters değil mi diyerek de bu şekilde karşı çıkılıyor. Bu hadisler inkar ediliyor. Bu konularda siz ne düşünüyorsunuz? Veya da sizin bilginiz ne? Onu dinlemek isteriz. Buyurun hocam. Esselamu Aleyküm.
Aleykümselam ve rahmetullah ve berekat. Şimdi Deccal hakkında verilen haberler arasında müteşabih diyebileceğimiz konular da var. Yani müteşabih derken hadislerde bize bildirilen ne kadarsa o kadarına iman etmemiz gerekiyor bazı yerlerde. Çünkü ne Kur'an ne sünnet bu konuda eğer detaylı açıklama getirmemişse bizim geldiği gibi kabul etmemiz lazım. Güneşin batıdan doğması konusunda elde delil olmadan bundan başka bir şeyin kastedildiğini söylememiz yine mümkün değildir, caiz değildir. Böyle şeyler vardır ki insan aklıyla yorumlamaya kalkar da dinin esaslarından inhiraf eder, sapar. Mesela Ebu Zer radıyallahu anh'ın rivayet etmiş olduğu bir hadis-i şerif var. Güneşin arşın altında secde edeceğinden bahseder o hadis. Akıllarıyla hareket eden bazı insanlar işte güneş nasıl arşın altında secde eder gibi değişik yorumlarda bulunuyorlar. Biz bu konularda bu rivayetlere geldiği gibi iman ederiz. Çünkü güneşin secde etmesi, insanların secde etmesi gibi olacak diye bir kayıt yok. Nitekim Allah Azze ve Celle her şeyin tesbih ettiğini beyan ediyor Kur'an-ı Kerim'de. Elbette onların tesbihleri nasıl insanların tesbihi gibi değilse, güneşin secde etmesi de bizim bildiğimiz manada bir secde olmayabilir. Aynı mantıkla hareket eden insanlar, aleyküm selam ve rahmetullah, berekatü Mikail. Aynı mantıkla hareket eden insanlar, Allah-u Teala'nın sıfatlarında da insanlara kıyaslama yaparak ya inkar yoluna sapmışlar ya da tevil yoluna sapmışlardır. Yani biz bu tür konularda geldiği gibi rivayet sahih olarak gelmişse geldiği gibi iman etmek durumundayız. Dabbetül Arz'ın da dünyanın her tarafını saracak örümcek ağı gibi bir şey olduğu söyleniyor. Bugün internetin Dabbetül Arz olduğu söyleniyor. Şimdi Dabbetül Arz hakkındaki rivayetlerde açık olan bazı hususlar var ki bu söylediğiniz şekilde yorumlanmasına imkan vermiyor. Mesela başta Nemir suresinde geçen ayette olduğu gibi yerden bir dabbe çıkarırız ki insanlara konuşur diyor. Yani yerden çıkacak bir dabbe hayvan, debelenen bir hayvan, bir canlı. Böyle bir canlı çıkacak ve bu aynı zamanda insanlara konuşan bir şey olacak. Dolayısıyla bu tür rivayetlere bu şekilde iman etmemiz gerekiyor. Farklı türlü yorumlara kaçan insanlar işin hakikatini reddeder hale geliyor. Mesela ben askerdeyken Deccal hakkında bir kitap okuyordum. Said Eyyub'un, daha piyasaya girmemişti o kitap, yeni çıkmıştı. Sonra Ankara'da da gördüm askerden geldikten sonra. Güzel bir kitap. Eğer imkanınız varsa, ulaşma imkanınız, tavsiye ederim. Tabii orada Yahudilerin çevirdiği bir takım dolaplardan da bahsediliyor. Bunların Deccal ile acaba alakası var mıdır gibi yorumlar da yapılıyor. Ama Deccal ile ilgili rivayetleri orada incelemiş. Ben o kitabı okuyordum. Nur cemaatine mensup bir çavuşumuz vardı. O dedi ki, şöyle bir burun kıvırdı. Said Eyyub, kitabın yazarının ismi Said Eyyub, kitabın adı Deccal Komplosu. Yayın evinin adı da Sor Yayıncılık'tı yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle bir burnunu büktü, bana sen şimdi bunlara böyle geçti gibi mi inanıyorsun dedi. Yani hadislere geldiği gibi inanmamdan dolayı beni kınadı. Sen şimdi Deccal'in bu şekilde insan şeklinde geleceğini mi zannediyorsun dedi. Amma da ahmakmışsın dedi. Yani demek ki bu tür yorumlar hadislere geldiği gibi inanan insanları ahmak zannetmeye, öyle görmeye götürüyor. En basitinden böyle bir sakınca çıkıyor ortaya. Bakın Said Nursi'nin Şualar adlı kitabını açın bakın. Orada kıyamet alametleri hakkında nasıl yorumlarda bulunuluyor ve hadis-i şeriflerde nasıl geliyor. Onların amaçladığı şöyle bir mana var. Diyor ki Said Nursi, işte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabelerine hitap ederken bir gürültü duyuldu. Bu gürültü üzerine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki 70 yıldır yuvarlanmakta olan bir taş cehennemde şimdi dibini buldu. Bunun üzerine gittiler, araştırdılar, baktılar ki bir münafık 70 yaşında ölmüş. Peygamber Efendimiz'in kastettiği de buymuş. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz böyle kapalı şeyler söylemiş. Bunların altını açmak da bize düşüyormuş gibi bir yorumda bulunuyor. Bu şekilde bir rivayet ben kitaplarda görmedim. Yani sahih hadis kitaplarında, hatta zayıf hadisleri içeren kitaplarda da görmedim. Yani 70 yaşında bir adamın öldüğüne dair. Fakat şu sahihtir. 70 yıl, mesela cehennemde öyle bir kuyu vardır ki onun kenarından bir taş düşse dibini 70 senede bulur. Kadı Ebu Yusuf, Hanefilerin büyük imamlarından İmam Ebu Yusuf, Kitab-ül Harac'ın baş taraflarında rivayet ediyor mesela bunu. Sahih Müslim'de de geliyor benzer rivayetler. Tirmizi'de de başka bir vadiden bahsediliyor. Cehennemdeki başka bir vadiden. Bunun kenarından bir taş yuvarlansa dibine 40 senede ulaşır diyor. Şimdi bunların mantığıyla hareket ettiğimiz zaman şöyle dememiz lazım. 70 senede dibini bulan taş, 70 yaşında ölen bir münafık. 40 senede dibini bulan bir taş da 40 yaşında ölen münafıkları kastediyor. Böyle bir çıkmaza giriyor iş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kıyamet alametleri hakkında verdiği bilgileri İbn Abbas radıyallahu anh'a şöyle diyor. Yani Allah-u Teala'nın sıfatları, kıyamet alametleri bunlar müteşabihlerdendir diyerek bir ifadesi var. Dolayısıyla kıyamet alametleri konusunda da geldiği gibi iman edip o şekilde kabul etmemiz lazım. Eğer tevil eder de başka türlü inanırsa yarın bunların hakikati çıktığı zaman bunları reddetmek durumunda kalabiliriz. Mesela Mehdi'den bahseden hadisleri tutup da işte hidayetin falanca bir yerden ortaya çıkması, Deccal'i komünizmin simge edilmesi şeklinde yorumlarsak, hakiki Deccal çıktığı zaman bundan bir kaynak alırız, hakiki Mehdi çıktığı zaman bundan bir kaynak alırız. İnşallah meseleyi anlatabilmişizdir. Ben mikrofonu tekrar bırakayım inşallah. Selamünaleyküm.
Tevhidci gitti de abi. Barınamadı tabi. Bu kadar burdun arasında.
Buraya almamış mıyım acaba? İbn-i bir şey dedeki rivayet. Yeni şeyinde olabilir. Yani yeni dedik ya İbn-i Ali. Oraya almış olabilirim o rivayet. Sonradan görmüştüm çünkü.
Selamun aleyküm.
Nereden isteyeceğim?
Bu bilgisayar beni öldürecek ya. Mikrofon yerinde bir şey olmuş. Gevşeme olmuş herhalde. O yüzden temassızlık oluyor. Bu sebeple hocam anladığım kadarıyla o hadisleri ve o şeyleri olduğu gibi almak lazım diyorsunuz. Fakat zaten hadisin içerisinde Deccal hadisinin içerisinde zaten içerisinde aslında sorunun cevabı var. Orada diyor ki birinci günü bir yıl kadar, ikinci bir ay kadar, üçüncü günü bir hafta, dördüncü günü sizin günleriniz gibi ifadesi var orada bak. Sizin günleriniz gibi derken hatta hadisin devamında o gün diyor yani bir yıl kadar uzun sürecek o günde bize diyor işte beş vakit namaz yeter mi diye sorduklarına hayır diyor. Allah Resulü hayır takdir ederek kılacaksınız. Aslında bu hadisin içerisinde bazı hükümler de çıkartmış alimler. Onlardan bir tanesi de hani kutuplarda namaz kılır diyenlere aslında bu hadisin içerisinde cevap var. Takdir ederek yani hesap ederek kılmaları gerektiği anlaşılıyor. İsa Aleyhisselam İsa Aleyhisselam'ın son Resul olması yani daha doğrusu Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın son Resul olması İsa Aleyhisselam'ın inmesiyle çelişki arz eder mi? O da çünkü peygamber olacağına göre çelişki arz eder mi hocam? Buyurun. Selamun aleyküm.
İsa Aleyhisselam Musa Aleyhisselam İsa Aleyhisselam'ın gelmesi Deccal'le çelişki oluşur mu diyor yani? Yazın hocam.
Selamun aleyküm. Şimdi son cümleyi ben anlayamadım da o esnada Erkam 7 kardeş için elimizde bu Sahih-i Mealim-i Nüsas'ı var da eski baskısı oradan yukarıda verdiğim hadisin kaynağına bakmaya çalışıyordum. Eski baskısında yok. Yeni baskısına koymuş olmam lazım. Eğer Erkam kardeşimiz MSN'si varsa eve gittiğim zaman MSN'den son halini gönderebilirim veya Musa abi siz gönderebilirseniz o da olabilir. Şimdi ben müteşabih derken Deccal hakkındaki hadislerde şunu kastettim. Deccal hakkındaki rivayetlerde Fatıma radıyallahu anh'dan gelen bir rivayet var Sahih Müslim'de. Temimi Dari'nin bir gemi yolculuğu esnasında karaya vurup karşılaştığı tamam Erkam kardeş mesajınızı aldım tamam inşallah ben onu kaydederim. Temimi Dari radıyallahu anh'ın gemi seferindeyken karaya vurup orada bir cüsseli bir yaratık görmeleri, ondan sonra zincirlere vurulmuş bir zat görmeleri, bu kimsenin de kendisinin Deccal olduğunu beyan etmesi var. Bunun dışında Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın İbn-i Sayyad denilen şahıstan Deccal oluşuna dair şüphelenmesi de var başka rivayetlerde. Mesela Ömer radıyallahu anh ile beraber İbn-i Sayyad'ın yanına gidiyorlar. Bunun bir takım garip hallerini görüyorlar. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona sen benim Allah'ın Resulü olduğuma iman eder misin? Diye soruyor. İbn-i Sayyad da ona peki sen benim Allah'ın Resulü olduğuma iman eder misin? Diye karşılık veriyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da buyuruyor ki ben Allah'a ve Resullerine iman ederim buyuruyor. Ondan sonra söyle bakalım sen neyi görüyorsun? Şu an ne görmektesin diyor Peygamber Efendimiz. O da Rabbimin arşını su üzerinde görüyorum diyor İbn-i Sayyad. Biz bu hadisten şunu anlıyoruz. İbn-i Sayyad'ın Rabbimin arşını su üzerinde görüyorum demesi diğer bir hadiste Cabir radıyallahu anh'ten gelen Müslim hadisinde şüphesiz şeytan avanelerini toplar, arşını su üzerine kurar. Avanelerini her gün toplar, hesaba çeker. Söyle bakalım sen ne yaptın, söyle bakalım sen ne yaptın diyerek tek tek müfrezelerini sorguya çeker. Hiçbirisinin yaptığını beğenmez de işte ben falancayla filancanın arasını ayırdım diyen kişiyi kucaklar, aferin sana sen güzel bir iş yapmışsın diyerek onu takdir eder diyor rivayet. Yani şeytan arşını su üzerine kurar. Dolayısıyla İbn-i Sayyad'ın Rabbimin arşını su üzerinde görüyorum demesi de onun Rabbim demekle kastettiğini şeytan olduğunu ifade eder bu hadis-i şerifte. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam İbn-i Sayyad ile şu şekilde devam ediyor. Söyle bakalım ben aklımda ne tuttum senin için diyor. O zamanki kahinler akılda tutulan bir kelimenin ilk hecesini bilirlermiş. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tuttuğu kelime duhan kelimesi. Duman anlamında duhan kelimesi. O da duh diyor. Yani ilk hecesini söylüyor. Sus diyor, haddini aşma. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle diyor. Bunun üzerine Ömer bin Hattab radıyallahu anh diyor ki ey Allah'ın Resulü vallahi bu Deccal'dir. Bırak bunu öldüreyim. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da ey Ömer şayet bu Deccal ise sen buna muvaffak olamayacaksın. Yani Allah'ın ona takdir ettiği bir müddet var. O benim zamanımda çıkmayacaktır diyor. Eğer Deccal değilse onu öldürmende bir fayda yok diyor. Dolayısıyla bu hadis-i şerif ile yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Ömer bin Hattab'ın İbn-i Sayyad isimli şahsa vallahi bu Deccal'dir diyerek yeminle beyan etmesine rağmen karşı çıkmaması. Bunun yanı sıra Temim-i Dari radıyallahu anh'in anlattığı kıssada ise farklı bir şahıstan bahsedilmesi, bu konuda Allah tarafından kesin bir beyan olmadığını, bu tür rivayetleri o şekilde kabul etmemiz gerektiği veyahut da bir kısım alimlerin yaptığı yorum gibi İbn-i Sayyad elbette deccallerden bir deccaldir ama ahir zamanda gelmesi takdir edilen büyük deccal değildir şeklinde yorum yapmışlar. Bu şekilde de kabul edebiliriz. Yani müteşabihliği derken bunları kastediyorum. Yani akıl ile işin içinden çıkamadığımız zaman rivayetleri inkar yoluna gitmememiz lazım. Sizin bahsettiğiniz işte Deccal'ın bir gününün bir yıl gibi olması, bir yılının bir ay gibi, bir yılının bir gün gibi, bir yılının da saat gibi, an gibi gelip geçivermesi meselesinde dediğiniz gibi hadiste geçiyor ifade. Peki o zamanlar namazı nasıl kılacağız şeklinde bir soru var. O da ahir zamanda böyle bir vakayla karşılaşacak kişinin namazı ne şekilde idare edeceğini açıklayan bir ifade. Dolayısıyla din tamamlanmıştır. İslam'ın hükümleri beyan edilmiştir. Eksiksiz bir şey bırakılmamıştır şeklindeki kaideye uygun bir açıklamadır aslında bu. Yani ahir zamanda olacak şeyler bile Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından beyan edilmiştir. Dolayısıyla bidatlere yine gerek yok. Musa abi ben temin de söylediğim gibi en son sorduğunuz şeyde İsa Aleyhisselam meselesi de geçiyordu galiba. Ben orasını anlayamadım. Aklım meşguldü. Eğer tekrar ederseniz selamun aleyküm.
Selamünaleyküm hocam. Daha doğrusu arkadaşların hepsine yani selamünaleyküm. Soru şu şekilde yani. Hazreti İsa'nın gelmesi, Peygamber Efendimiz'in son Resul olması ile ilgili gelen ayette ters oluyor mu olmuyor mu? Ashab suresinde yani Hatem'in Nebi diyor, o Nebilerin ve Resullerin sonuncusudur ayetiyle İsa Aleyhisselam'ın yeryüzüne inmesi ile birlikte o Resul olacağına göre deniyor. Bu ters değil mi? Dolayısıyla bu ayetin ters olduğu için bu haber sahih değildir deniyor. Kur'an'a terstir deniyor. Bir. İkincisi de Kur'an açık bir şekilde İsa Aleyhisselam'ın öldüğünden bahsediliyor. Geleceğine dair hiçbir şey yok. Bunları da nereden çıkarıyorsunuz? Şeklinde iddialar var. Bir de bu konularda hocam. Buyurun. Esselamu Aleyküm.
Aleyküm Selam ve Rahmetullah ve Berekat. Tamam inşallah şimdi anlaşıldı sorunuz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Hatem'in Nebi, peygamberlerin sonuncusu olmasıyla İsa Aleyhisselam'ın ahir zamanda nüzul edecek olması arasında şöyle bir çelişki yok. İsa Aleyhisselam kendi şeriatıyla hükmetmeyecek. Nitekim Buhari'de gelen rivayette Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor. İmamınız sizden olduğu halde İsa Aleyhisselam nüzul ettiğinde durumunuz nice olur buyuruyor. Yani imamınız sizden. Başka rivayetlerde bu kastedilen imamın İmam Mehdi olacağı, onun imamlık edeceği, hatta bunun bir sabah namazı vaktinde gerçekleşeceği, İsa Aleyhisselam'ın Minaretül Beyda'ya iki meleğin omuzunda ineceği, o esnada sabah namazı için kâmet getirilmiş olacağı ve İsa Aleyhisselam nüzul edince de Mehdi Aleyhisselam'ın geriye dönerek buyur namazı sen kıldır diyeceği, fakat İsa Aleyhisselam'ın hayır, siz birbirinize imam kılındınız, yani bu ümmet kendi aralarından imam kılındı, ben size tabi olacağım. Diğer bir rivayette ikamet, yani namaz için kâmet senin için okundu, sen kıldır diyeceği geçiyor. Ölmesi meselesine gelince Kur'an-ı Kerim'de öldüğünün ifade edildiğini söylemek yanlış bir ifade olur. Çünkü inni müteveffike seni öldüreceğim şeklinde tercüme edilen vefat kelimesi ölüm anlamında değildir orada. Çünkü ölümün birebir karşılığı, yani bildiğimiz manada ölümün karşılığı imatedir. Mate, mevt kelimesi ile karşılanır. Fakat vefat kelimesi veffadan gelir. Yani veffa bir şeyi tamamen almak demektir. Mesela bir kimseden borcunu tamamen almak ifade edileceği zaman yine bu vefat kelimesi kullanılır. Kur'an-ı Kerim'de de En'am suresinde ve Zümer suresinde bununla ilgili ayetler vardır. Mesela oralarda insanların uykudayken ruhlarının vefat ettirildiğinden bahsedilir. Dolayısıyla insanlar aslında ölmemiştir, uyutulmuştur. Fakat bu vefat kelimesiyle ifade edilmiştir. Dolayısıyla bir kimse ölünce işte falanca vefat etti demek mecaz kabilinden bir ifade oluyor. Vefat etti. Yani o tamamen alındı. Yani öbür dünyaya göçtü gibi o manalarda kullanılır. Tamamen ruhunun alındığı anlamda kullanılır. Bu konu aslında geniş delillerle açıklanması gereken, uzun zaman alacak bir konu. Fakat elhamdülillah bu konuyla ilgili bir tercüme yaptık biz. Kuraba yayınları arasından inşallah yakında çıkaracaklar. İsa Aleyhisselam'ın diri oluşu, diri olarak semaya kaldırılmış oluşu ve ahir zamanda nüzul edeceğine dair Muhammed Halil Ferras'ın bir çalışması. Güzel bir kitap. İnşallah biz de güzel tercüme edebilmişizdir. O eserde detaylı olarak tamamen bu konular ele alınmış durumda. Ayrıca Mesih Deccal ve Yecüc Mecüc diye başka bir tercümemiz vardı. İnternette yayınlanıyor bu. Hatta Ebu Emre abimiz de seslendirmişti bunu. Deccal ile ilgili olan kitabı. Orada biz İsa Aleyhisselam'la ilgili bölümde bu delilleri ayrıca zikretmiştik. İnternette islamhouse.com sitesinde bu kitap yayınlanıyor. Allahu Alem Müslüman Biz sitesinde de olması lazım. İslah diye sitesine de gönderdim ama henüz tadilat yapmadılar. En son çalışmalarımızı henüz geçirmediler. Ramazan'dan sonra muhtemelen siteye yerleştirirler. Yani gerçekten burada anlatılması uzun sürecek bir konu. Çünkü bu konuyla ilgili birkaç tane ayet var. Örnek olarak Zuhruf suresi 61. ayetinden de bahsedelim. Mesela orada İsa Aleyhisselam'dan bahsedilir, ayetler gelir. 61. ayette de denilir ki, şüphesiz o kıyamet için bir alamettir buyrulur. De, o bebek iken konuştuğu gibi kehil halinde de konuşacaktır. İfadesi vardır ayette. Bu kehla ifadesi 40 yaşına varmamış kimse için kullanılmaz. Yani olgunluğu, köhül, olgun yaştaki kimseler için kullanılır. Köhül ifadesi, kehil ifadesi. Ayette nasıl beşikte konuşturmamız mucize ise, kehil halinde yani olgun halde konuşturmamız da mucize olacaktır diyor Allah Azze ve Celle o ayette. Şimdi beşikte konuşmak elbette bu mucize. Ama olgun yaşta konuşması şayet ahir zamanda nüzul etmeyecekse nasıl mucize olur? Yani sıradan bir olaydır olgun yaştaki insanların konuşması. Allah Azze ve Celle'nin olgun yaşta insanlara konuşur olmasını onu bir mucize kılacağını beyan ediyor. Demek ki bu da ahir zamanda ineceğine, nüzul edeceğine delalet eden bir başka ayet. Nitekim İsa Aleyhisselam'ın göğe çekildiği zaman 30 veya 33 yaşlarında olduğuna dair rivayetler var. Yani bu konuda muhalefet eden kimse yok. Yani 40 yaşında olmadığı kesinlikle biliniyor.
Sizin niye içmediniz?
İşte içerim, sen içmedin, ben de içmedim. O içiyor, ben de içiyor.
Tekrar selamun aleyküm.
Doldur mu?
Hocam kızmıyorsunuz değil mi? Vaktiniz var. Musa beni yakaladı yine geceye kadar, sabaha kadar bırakmaz falan deme sakın ha. Bir de hocam şunu tam olarak bir netleştirelim. Ben yani üzüldüğüm için yani bu konuyu gündeme getiriyorum. Şimdi Allah Resulü'nün hadislerinde ruku ve secdesini tam yapmayan adamın namazı var. Ona namaz kılmış olmadın diyor. Yani o şekli yapan kişiye ve dönüyor adam tekrar diyor sen namaz kılmadın diyor. Üçüncü defada ya Resulallah bundan başkasını bilmiyorum deyince kalkıyor ve ona namazı tarif ediyor. Göstererek veyahut da işte tarif ederek Buhari'de geçen hadiste. Şimdi orada ruku ve secdesini tam yapmayan adamın namazı şeklinde geçiyor ya Buhari'de. Kadınlarda da şimdi ruku ve secdeler tam olmuyor. Mesela ben 7 ağır secde yapmakla emrolundum hadisi var. İki el, iki diz, iki ayak tırnakları, bir de alın yedi yapıyor. Kadınlar secdeye gittikleri zaman dirseklerini de yere koyuyorlar. Yani kollarını yere yayarak namaz kılıyorlar. Dolayısıyla 9'a çıkmış oluyor. Halbuki hadiste geçen ifade ben 7 ağza üzerine secde yapmakla emrolundum. Hadise ters düşürmüş oluyor. Bu bir. İkincisi rükuyu tam yapmıyorlar. Hafif yani yaptıkken namaz hocaları da öyle öğretildiği için yani tam yapmıyorlar. Yoksa ne olacak? Biraz daha eğilir yani rükuya biraz daha eğilir. Secdeye gittiği zaman da koy dirseklerin kaldırın hadisine uyarlar yoksa. Şimdi bu bunların namazını iptal eder mi? Bir de kadın ve erkeklerin namazları hakikaten gerçekten farklı mıdır yani? Elleri bağlama yerinden tut da ruku ve secdelerdeki durumlar. Teverrük oturuşta dahil yani.
Selamünaleyküm. Geçen sefer de herhalde bu konu sorulmuştu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam işin esasında kadınlarla erkeklerin namaz kılış şekli konusunda bir ayrım yapmamış. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam benim nasıl namaz kıldığımı görüyorsanız siz de öyle kılın diyerek umumi bir emir vermiş ve bu emirde herhangi bir istisnada bulunmamış. Yani bunu erkekler bu şekilde kılsın, kadınlar başka türlü kılsın şeklinde hiçbir istisna gelmemiş. Hatta daha önce de söyledim bildiğiniz gibi İmam Buhari'nin Tarihü Sagir isimli eserinde İbrahim en-Nehai'den yaptığı bir rivayet var. İbrahim en-Nehai tabi'in alimlerindendir. Ebu Hanife'nin de hocasıdır. O diyor ki erkeklerin namazı ile kadınların namazı arasında hiçbir fark yoktu. Şimdi bunu söyledikten sonra ek olarak şu rivayeti de söyleyelim. Huzeyfe radıyallahu anh birisinin rükuyu tam yapmadığını görüyor. Ve sen kaç senedir bu şekilde namaz kılıyorsun diyor o adama. O da diyor ki işte şu kadar zamandır. Şayet bu hal üzere ölürsen, bu şekilde devam edersen Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatı dışında bir şeriat üzere ölürsün diyor. Yani bu çok önemli bir husus. Fakat burada şu ayrımı çok iyi yapmamız lazım. İnsanlar din adına farklı bir şekil öğrenmiş. Yani bunlar öğrenme amacıyla bir fiilde bulunmuşlar, öğrenmek istemişler. Fakat bidatlerin, fitnelerin yaygın olması sebebiyle yanlış öğrenmişler. Bunların amelleri batıl olmuş olmaz. Batıl olması ancak hakikatin ortaya çıkmasından sonra söz konusu olur. Yani sahih deliller net bir şekilde beyan edilir. Yani hüccet ikamesi dediğimiz şey tebliğ edilir. O da bunu anlar. Yanlış yolda olduğunu anlar. Bundan tevbe ederse eder, etmezse bu sefer amelleri batıl olmuş olur. Namazı geçersiz olmuş olur. Fakat yaygın olan şekilde olduğu gibi gerek erkeklerin namazı gerek kadınların namazı eğer hadislere uymayan bir şekilde ise bu namazlar yine onlar adına geçerlidir. Fakat bilen kimseler için geçerli değildir. Allah Azze ve Celle öyle buyuruyor Zümer Suresi 9. ayetinde. Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu diye. Yine bakın az önce En'am suresinin 54. ayetini okuduk. Kim bilmeden bir kötülük işlerse diye devam ediyor. Yani bilmeden kötülük işlemeyi Allah Azze ve Celle affedeceğini. Hata ile yapılan ile kasten yapılan arasında büyük farklar vardır. Yine Amener Resulü diye okuduğumuz Bakara suresinin son ayetlerinde La tuâhizna innesina ev ahta'na buyuruluyor. Yani ya Rabbi sen bizleri eğer unutursak veya hata edersek muahize etme, sorumlu tutma diyerek Allah Azze ve Celle bizden bu şekilde dua etmemizi emrediyor. Bu ayette bu şekilde öğretiyor bize. Yani hatayla yapılan şeylerden kul sorumlu olmaz. Kulun mesuliyeti ilim hasıl olduktan sonradır. Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatü. Gerçekten hepimizin üzüldüğü bir şey bu. Yani bu zamanda insanların din adına yanlış şeyler öğrenmesi, sünnete aykırı bir takım şeyler öğrenmesi. Aleyküm selam ve rahmetullah. Üzücü bir durum fakat asıl üzücü olan insanların doğruyu öğrenmek için gayretli olmaması. Asıl üzücü olan budur. Eğer insan doğruyu öğrenmek adına bir takım gayretlerde, çabalarda bulunmuş, yani içtihat etmiş de yanlışı bulmuşsa o kimsenin kurtulması umulur. Ama cehaletine rağmen doğruyu araştırmamışsa bilmediği için, öğrenmediği için mesuldür, hem de yanlış yaptığı için mesuldür. Fakat doğruyu araştırmış fakat yanlış öğrenmişse bu kimseden mesuliyet bir oranda kalkıyor. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hakim içtihat eder de isabet ederse ona iki sevap. Ahmet bin Hanbel'in diğer bir rivayetinde 10 sevap vardır. Hata ederse ona da bir sevap vardır. Buyurulan hadiste olduğu gibi her insan için içtihat etmek söz konusudur. Yani her insanın içtihadı kendi şakilesi oranındadır. Mesela alimin içtihadı kitap ve sünnete direkt nüfuz etmek şeklinde olur. Halkın, avamın içtihadı ise en azından yani kaynaklara ulaşma gibi bir şansı yoksa işlerinin, meşguliyetlerinin veya imkansızlıklarının engel olmaz sebebiyle bu kaynaklara ulaşma imkanı yoksa en azından soracağı alimi tercih edebilir veyahut da bir alime sorduğu zaman delili sorması, onun şahsi görüşünü değil de delilin nedir diyerek sorması lazım. Yani avamın içtihadı bu noktadadır. Dinini öğreneceği kimseyi seçmesi noktasında yani. Selamun aleyküm.
Acaba bu sorunun cevabı odadakiler tarafından anlaşıldı mı arkadaşlar? Benim yani sorma gayemi ben açıkladım başta. Yani dindar olan insanlar, yani namazlarını geçirmeyen bir sürü yıllar sırf öyle öğrendikleri için, yani namaz hocalarından, ilmihallerden öğrendikleri için öyle kılıyorlar. Hafifçe eğilmenin şeye daha aykırı olduğunu, uygun olduğunu, secdeye gittiği zaman yani toparlanması gerektiğinin daha iyi olduğunu, adab dolayısıyla bu şekillerini biliyorum. Yoksa o tür kılmakta niye çekilsinler yani? Bu konu anlaşıldı mı acaba? Anlaşıldıysa bu çok önemli bir konu, çünkü yanlış kılan kişiye cehaletinden dolayı Peygamberimiz size mazursun dememiş, senin namazın olmadı diyor. Hadi hocam, senin namazın namaz olmadı diyor yani. Ve açık açık tarif ediyor, şu şekil diye tarif ediyor. Konu anlaşıldıysa başka bir şey geçebiliriz. Başka bir durum daha var benim. Mesela bu imanda istisna konusu. İstisna derken kastımız şu. Ona geçmeden önce bir şey daha yazmıştım. Şunu sorayım. Sizden birisi şeklinde gelen hadisler kadın ve erkeğe aynı anda kapsar mı? Yoksa kadınlara ayrı, erkeklere ayrı hitap olarak mı gelmektedir hadisler? Çünkü bazı hadislerde sizden birisi şöyle yaptığı zaman, sizden birisi böyle yaptığı zaman şeklinde geliyor bazı hadisler. Bu ifade kadın ve erkekleri kapsıyor. Yani ikisi de aynı anda kapsıyor.
Selamun aleyküm. Evet, sizden birisi... Ses yok mu Şahit abi? Sizden birisi şeklindeki ifadeler umumi manada erkekleri de kadınları da kapsayan ifadelerdir. Ehadüküm ibaresi bir çoğunluğa söylendiği zaman, yani şayet erkeklerin ve kadınların bulunduğu bir topluluğa sesleniliyorsa ehadüküm şeklindeki ifade geçerli olur. Ama yalnızca kadınlara hitap edilen bir topluluksa ehadükünne şeklinde hitap edilir. Burada ehadüküm ibaresi dolayısıyla hem erkekleri hem kadınları kapsar. Bu genel bir ifadedir, genel bir kaydedir. Ta ki bunda bir istisna olur. Mesela o konunun sadece erkekleri ilgilendiren bir konu olduğuna dair başka bir delil, başka bir karine hasıl olur. O zaman o ifadenin sadece erkeklere ait olduğunu anlarız. Eğer bu delil ikame olmazsa, böyle bir delil yoksa, genel kaide hem erkekleri hem kadınları kapsadığıdır. Selamun aleyküm.
Paket aldım diye hava mı atıyor? Evet. Ne yapıyorsun?
Al ya, uzunluğundan yoldan. Zehir.
Aleyküm selam ve rahmetullahi aleyküm. Tekrar selamun aleyküm diyorum hocam. Şimdi bu imanda istisna konusu. Yani bazı kitaplarda, okuduğum kitaplarda inşallah müminim, bazılarında da hakka müminim şeyleri geçiyor. İnşallah demenin tereddüt ve şüphe konusu oldu. Yani inşallah denemeyeceğini, tereddüt ifade edeceğini söylüyor. Bunu açıklar mısın? İnşallah demek tereddüt ifadesi midir? Doğrusu hakka ben müminim demek mi? Doğrusu oluyor. Selamlar. Selamlar.
Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. İmanda istisna konusu, ilk önce şu hadisleri düşünelim inşallah. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den gelen bir rivayet yine. Buhari ve Müslim'in ittifakla rivayet ettikleri bir hadis-i İman 60 küsur veya 70 küsur şubedir. Bunun en üstünü la ilahe illallah demek, en düşüğü yoldan eziyet veren bir şeyi kaldırmaktır. Ve hayada imandan bir şubedir diyerek ziyadeli olarak diğer bir rivayette geliyor. İmanın şube şube olduğu bu hadiste açıkça belirtiliyor. Ondan sonra Allah Azze ve Celle Hucurat Suresi 14. ayetinde bir takım bedeviler derler ki biz iman ettik. Öyle demeyin. Müslüman olduk deyiniz. İman henüz kalplerinize yerleşmedi buyrulur. Dolayısıyla iman ile İslam'ın farklı olduğu yerler var. Birbirinin yerine kullanıldığı yerler de var. Mesela Allah imanlarınızı zayi edecek değildir ayetinde kıblenin değiştirilmesi sebebiyle Beyt-i Makdis'e doğru kılınan namazların iman olarak isimlendirilmesi söz konusu bu Bakara suresindeki ayetlerde. Namaz burada iman olarak isimlendiriliyor ama Cibril hadisi diye bildiğimiz hadis-i şerifte İslam olarak isimlendiriliyordu. Yani İslam'ın şartları olarak isimlendiriliyordu. İmanda mesela Enfal suresinin 2. ayetinde müminler öyle kimselerdir ki kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğu zaman kalpleri ürperir ve imanları artar. İmanda artma eksilme söz konusu. Aleykümselam ve rahmetullah. İmanda artma ve eksilme söz konusu olduğu ifade edilir. Yine Fetih suresinde buna benzer ayetler var. İbn-i Mesud radıyallahu anh'ten gelen bir rivayette birisi ben müminim deyince bari cennetlik olduğunu da söyleseydin ya şeklinde bir ifade kullanıyor ona karşı. Sahabelerden bu konuda epey rivayetler var aslında. Mesela müminim demenin hatalı olduğunu ifade eden. Hadis-i şeriflerde, merfu hadislerde ise Sahih-i Müslim'de ve Buhari'de iman bablarında Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh'den gelen rivayette ey Allah'ın Resulü dedim diyor Sa'd radıyallahu anh, işte falanca mümindir, ona da bu ganimet paylarından verseniz diyor, öyle deme, Müslüman de diyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onu o şekilde uyarıyor. Yani iman ile İslam arasında iman kalbe müteallik bir takım hasletleri içerdiği için Cibril hadisinden ele alırsak Allah'a iman, meleklerine iman, kitaplarına, peygamberlerine iman, ahiret gününe iman, itikadın olmazsa olmazı olan, olmazsa olmaz şartı olan bu esaslar kalben bilinmesi, kalben itikad edilmesi gereken şeylerdir. Dolayısıyla insan bunları başkası hakkında net olarak söyleyemez, mutlak olarak söyleyemez. İşte falancanın kalbindeki iman işte bilmem şu kadar diyemez. Bunun ölçüsünü yapamaz. Ama İslam olarak ele aldığımız zaman, yani İslam'ın zahiren azalarla eda edilmesi gereken şartları bakımından ele aldığımız zaman yoldan eziyet verici bir şeyi kaldırmak bile imanın şubelerinden sayılıyor. Şimdi mümin demeyin meselesi hadis numarasını hatırlamıyorum ama iman babında hem Müslim'in hem Buhari'nin ikisinde iman babında geliyor. Sa'd radıyallahu anh, Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh'den geliyor o rivayet. Fakat genel bir kaynak istiyorsanız imanın mahiyeti hakkında, işte Allah cümlemizden razı olsun. İmanda istisna caiz midir, değil midir konusunda toplu bir kaynak istiyorsanız bu rivayetlerin hepsinin ele alındı. Kuraba yayınlarından bir kitap çıkmıştı. Abdullah el-Eseri'nin İman diye bir kitabı var. Orada ilgili rivayetler ele alınmış. Kur'an'daki geçen durum. Tam olduk. İman henüz kalplerinize oturmadı. Evet. mümin olduk demeyin. İslam henüz kalplerinize oturmadı ayeti. İnsan müminim demesi için imanın şubelerini tamamlamış olmasını, yani inşallah demek gerektiğine dair sahabe ve tabiinden gelen rivayetlerin bize anlattığı şey budur. Yani müminim diyen bir insan, ben bu iman şubelerini tamamladım, bunlar bende var, bunlar bende kamildir anlamında söylüyor. Zaten daha sonraki dönemlerde tartışma mevzu haline gelmesine sebep olan ifade, bir günahkar Müslüman ile Cibril Aleyhisselam'ın imanı eşittir şeklinde bazı kimselerin sözler söylemesi. Hatta bu Maturidi'ye izafe edilir. Cibril Aleyhisselam'ın imanı ile sıradan bir, hatta günahkar bir mümin, Müslüman kulun imanı eşittir şeklinde bir ifade kullanılmış. Bunun üzerine bu tartışmalar başlamış. İşin esasında bu var. Bizim yani bir Cibril Aleyhisselam'ın imanı gibi olmaz. Muhakkak ki yakin konusunda da insanların farklılıkları vardır. Mesela bir Cibril veyahut da bir başka melek Allah-u Teala'yı bizzat gören ile bizzat göremeyen bizler arasında elbette ki yakin farkı vardır. Fakat onların kastettiği şu olmuş. Yani tevil edenler o şekilde tevil ediyor. Yani iman edilecek esaslara iman etme bakımından, yani sayı olarak belirtme bakımından, işte imanın şartı kaç? 6. Bunlara inanan sıradan bir insan ile bunlara inanan bir melek arasında fark yoktur şeklinde bir yoruma gitmişler. Fakat bu da doğru değil. Çünkü dediğimiz gibi yakin farkı var en azından. Melekler Rablerini elbette görüyorlar. Şimdi bizler fena yurdunda olduğumuz için beka yurdunda olanı göremeyiz. Gözlerimiz buna takat edemez. Fakat insanlar öldükten sonra, kıyametten sonra, yeniden diriltildikten sonra Rablerini göreceğini, müminlerin Rablerini göreceğini belirten ayetler var. Yunus suresinde miydi? Hatırlayan varsa ayet numarasını versin. Yunus suresinde diye hatırlıyorum. Onlara bir de ziyadesi vardır şeklinde geçen ayeti Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dolunaylı bir gecede aya baktı ve dedi ki sizden herhangi biri bu hile ayı, dolunayı görmekte zorluk çekiyor mu? Hayır, hepimiz net bir şekilde görüyoruz diyorlar. İşte Rabbinizi ahirette bu şekilde göreceksiniz buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yani iman konusundaki istisna belki tam toparlayamadım ama mesele kalben, bu şubelerin kalben eda edilmesi gereken bir takım şubeleri var. İtikada dair, azalara dair, nitekim çok sadaka veren bir insanın imanı ile hiç sadaka vermeyen bir insanın imanı bir olmaz. Yani bu sadaka verilmesi iman şubelerindendir. Haya, bak haya da imandan bir şubedir buyuruyor ya hadis-i şerifte. Hayalı bir kimseyle hayasız bir kimse arasında iman farkı olduğunu gösterir bu. Dolayısıyla inşallah müminim diyen bir kimse aslında imanda şüphe ediyor değil. Sadece mesela Hasan el-Basri radıyallahu anh diyor ki ben diyor Rabbime inanıyorum, ahiret gününe inanıyorum, işte şunlara diyerek iman şartlarını sayıyor. Bunların hepsine iman ediyorum. Fakat Allah Azze ve Celle'nin Enfal suresinin 2. ayetinde bahsettiği müminlerden miyim? İnşallah onlardanımdır diyor. Onlardan olduğumu söyleyemem diyor. Yani o kimseler ki, müminler o kimselerdir ki kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğu zaman kalpleri ürperir ve imanları artar. Meleklerin Allah Teala'ya görüne dair husus iman edilmesi gereken bir mesele midir? Şimdi bu konuda eğer ayetlerde veya hadis-i şerif, sahih hadislerde net bir ifade varsa, şu an ben hatırlamıyorum, iman edilmesi gereken bir mesele olur tabii. Fakat ayetlerde Allah Azze ve Celle'nin meleklere direkt hitap ettiği bahsedilir, anlatılır. Hadis-i şeriflerde de aynı şekilde. Ama görmeleri meselesinde net delil şu an ben hatırlamıyorum. Hatırlayan varsa ya mikrofondan ya yazarak belirtebilir. Suresinde gözler onu ihata edemez. Doğru. Fani gözler ihata edemez. Dünya için geçerli bu. İnsanların kıyamet gününde, ahiret gününde Rablerini göreceğine dair sahih rivayetler var. Evet, yüzler vardır, o gün pırıl pırıl parlar. Yunus suresindeydi değil mi Erkam kardeş o? Evet, ben de ayet numarasını hatırlayamadım ama Yunus suresinde geçiyor o ayet. Ve ilâ rabbihâ nâzire diye de kıyamet suresinde mi geçiyordu arkadaşlar? Kıyamet suresini bir açar mısınız? Şatmak. Kıyamet suresinde öyle bir ayet. Cuma hutbelerinde de okuyoruz ama. Evet. Kıyamet suresinin 22. ayetinde yüzler vardır, o gün ışıl ışıl parıldayacaktır. 23. ayetinde de Rablerine bakacaklardır, onu göreceklerdir buyuruyor. Tekrar ediyorum. Kıyamet suresinin 22. ve 23. ayetlerinde bu ifade ediliyor. Yüzler vardır, o gün ışıl ışıl parıldayacaktır. Rablerine bakacaklardır, onu göreceklerdir. Evet, Erkan kardeş de yazmış oraya zaten. Peki, ben mikrofonu bırakıyorum inşallah. Selamun aleyküm.